Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Bugün programımızda fetih meselesinden biraz açmak ve bu açıklığı sürdürebilmek hususlarına değineceğiz. İşgal, direniş ve şehir açısından şehre bir bakış fırlatacağız. Bir şehri hakkıyla anlamanın elbette onu anlamlandırmanın da çünkü bir şehre baktığımızda o şehrin gördüğümüz silüetiyle veya yapılarıyla o şehre aynı zamanda kendi değer yargılarımız müvacihesinde karşılığında bir anlam da yüklemiş oluruz. İşte bir şehri hakkıyla anlamanın ve anlamlandırmanın. Elbette burada kullandığımız hakkıyla meselesi de çok mühimdir. Bu anlamlandırmaya gözümüzü, kulağımızı, hissiyatımızı, hepsini bize bahşedilmiş olan tüm bu özellikleri hakkıyla kullanarak düşünme melekemizi, tefekkür etme melekemizi hakkıyla kullanarak bir şeyleri anlamlandırmak ve anlamak durumundayız. İşte şimdi toparlayarak tekrar söyleyebiliriz. Bir şehri hakkıyla anlamanın ve anlamlandırmanın birden çok yolunun olması mümkün. Bu yollardan bir tanesi de form olarak, suret olarak, şekil olarak ama aynı ama mana itibariyle farklı olguların mukayesesiyle, kıyaslamasıyla ele alınması. İşte bu çerçevede şehri anlama, anlamlandırma, işgalle fetih olgularının farklılıkları, direniş olgusunun da dahil edilmesiyle ele alınmalı. İşte bu çok mühim zaruretlerden biri. Bir işgalle veya bir devleti anlamanın yolu Osmanlı Devleti diyoruz. Bir de imparatorluk meselesi vardır. Onu imparatorluk, emperyal güçler veya emperyalist güçlerle mukayese etmek. Osmanlı bir imparatorluk değil elbette. Ama Osmanlı'nın devlet yapısını veya o oluşumunu, o formunu anlamanın en güzel yollarından bir tanesi, en pratik yollarından bir tanesi onu bir imparatorlukla karşılaştırmak veya bir imparatorluk formuyla mukayese etmektir. İşte bu çerçevede şehri anlamak için işgal ve fetih olgularını ki biz Müslümanlar bir şehri açmak ki İslam'da bir şehri açmak elbette bu açmak sadece orayı kontrol altına almak değil, kontrol altında da tutmaktır. Bu açmak sadece idari bir mesele de değildir. Hani ne diyordu Fatih? Bir şehri fethetmek, bir şehri alıp inşa etmek çok büyük bir marifet değildir. Asıl marifet o şehrin insanların kalplerini inşa etmektir. İşte biz buna yürek fethi diyoruz. Kalplerin fethi diyoruz. Kalplerin fethiyle o şehrin de fethinin, bu fetih açmak aslında bir anda olup biten bir husus değil. Sürdürülmesi gereken, sürdürülebilir bir olgu olarak veya bir davranış modeli olarak karşımızda duruyor. Bir şehri ele almak ya işgaldir ya da fetihtir ve ikisinin de bambaşka dünyalara tekabül ettiğini biliyoruz. Ayrıca fethe direniş de işgale direniş de farklı anlamlar barındırıyor. İşgal meselesi orada bulunan güzel ahlakı yok etmek, merhameti, şefkati, sevgiyi, saygıyı, muhabbeti hepsini yok etmek, bilgi, ilmi birikimleri yok etmek, aklı, fikri, düşünceyi, tefekkürü orayı siliyorsunuz, fethettiğiniz yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Bu bir silme işlemi, bir tarih bozumu, güzellikleri yok etmek yani sanatı, kültürü, estetiği, yönetim biçimini değiştiriyorsunuz. Böyle bir yok etme girişimine mani olmada insanların göstereceği, orada yaşayan insanların göstereceği direniş, reaksiyon çok mühim ve yeter şart. Ancak bu direnişi gerçekleştirebilmek için yaşanılan şehirde güzel ahlakın ayakta tutulması lazım. Çünkü güzel ahlaklının nuru kötü ahlakın yok edilmesini sağlayacaktır. Faydalı bir ilme sahip olmak lazım. Çünkü faydalı ilme sahip olmak, faydalı ilmin nuruyla bu hem sahip olmanın hem de onun bizatihi getirdiği nurla direnişin cehdi, işte burada da artık mücahede başlıyor. Bu cehd birleşince savunma kalesinin muhkemliğine muhkemlik katılacaktır. Sağlamlığına sağlamlık katılacaktır. Salih amel üzere iş yapmalı. İşte burada salih amel ile hasene arasındaki temel farklılık, salih ıslah etmek, ıslah edilmesi hem şehrin hem orada yaşayan insanların. Yine Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettikten sonra kitabenin altına şu hadisi şerifi nakşettirdiğini biliyoruz. Diyor ki, zannediyorum Tebük seferi dönüşünde söylemiştir bunu. Küçük cihattan bir sefere gitmişlerdir. Bu sefer orduyla gittikleri bu sefer küçük cihattır. Der ki küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz. O da nefisle mücadeledir. Bu nefisle nasıl mücadele edilecek? İnsanlar evet kendileri müthiş gayretler, müthiş çabalar sarf edecekler ama devleti yöneten insanlar da, işte Fatih'in yaptığı budur. Devleti yöneten insanlar da tebaanın bu nefsiyle mücadelesinde yeterli şartları sağlayacak. Gerekli şartları sağlayacak. Temel düstur budur. Bu cihatta, bu nefisle mücadelede, insanların nefis tezkiyesinde de onlara yardımcı olmak, onların önünü açmak, işlerini kolaylaştırmak devletin temel vazifeleri arasında yer alan bir husus. İşte salih amel üzere sadece insanların kendilerini ıslah etmeleri ve sadece en yakın çevrelerini ıslah etmeleri değildir temel mesele. Burada ıslah hareketini çok daha şümüllü bir pozisyona, evet insan elbette öncelikle kendisinden ve yakın çevresinden başlayacaktır ama bu ıslah hareketini de genel itibariyle toplumun ıslahı için, salah bulması için gerçekleştirecektir. Salih amelden anladığımız bu. Çünkü niyetin salih, sadece Allah rızası için olduğu amel fıskü fucuru def'ü ref eder. Özetle hani iyiliklerin yaşanır hale gelmesi ve kötülüklerin ortadan kaldırılması vardır ya, hayra motor, şerre fren olmak vardır ya veya hayra anahtar, şerre kilit olmak. İşte insanların içinden bir grup dahi olsa iyiliğin emredilmesi ve kötülüklerin men edilmesi. Bu kötülükten men etme işini bireyler yapmayacaklar. Bunu yine daha büyük, daha organize bir teşkilat olarak devlet bu men etme işini, insanların kötülükten men edilmesi veya kötülüklerin bertaraf edilmesi işini ve bunu en pratik olarak da yapabileceği aslında yapılar devletin şehir yapılarıdır. İşte kötülükten men etme işlemi yapılacak. Bu hüküm karşılığında şehirde bu özellikle bezenmiş bir grup gerekli tabii ki. Aksi halde şehri işgal girişimi sadece kısa bir süre için püskürtülmüş olacak ve nihayetinde şehir işgal edilebilecek, işgalcinin oyuncağı haline de gelebilecektir. Çünkü işgalci ifsat edendir. Malın, canın, namusun telef edilmesidir. Nitekim söz gelimi Endülüs'e bakın. Şehirleri düştükten sonra, yani işgal edildikten sonra sadece canlar telef olmadı. Ayrıca şehirler, camiler, sinagoglar tümüyle arındırılmış ve bir yeknesaklık içinde bir Katolik kimliğe büründürülmüştü. Daha da ötesinde mesela tüm İspanya'da 12 bin Yahudinin yakıldığını biliyoruz biz. Diğer taraftan fetih böyle mi? Fetih girişimine karşı direniş çok daha farklı. Fetih kötü ahlakın hakim olduğu yere güzel ahlakın götürülmesi. Önce alperenler vasıtasıyla tabii ki. Bu alperenlerin, yani hem eren olan hem alplik eden bu insanların mücadelesi karşılığında, neticesinde vuku bulan bir şeydir. Önce gönüller fethedilir. Akabinde şehri tahkim etmiş savaşa yönelik yapılar, savaşa yapılık yönelik birimler varsa bunların ortadan kaldırılması söz konusu. Söz gelimi mesela çarşıdan bahsetmiştik. Bir programımızda çarşı meselesini ele almıştık. Hani Mısır çarşısına giren bir adam bir dükkana müracaat eder ve aradığını oradan almak ister. Fakat dükkancı ben siftah ettim yanındakine git der. Yanındaki dükkana gider, ondan da aynı cevaba maruz kalır. Bir hayli dükkan dolaştıktan sonra siftah etmemiş birisini bularak ondan alır ya, bir çarşı adabı olarak. İşte ahi esnafı arasında yaygın bu siftah vakasının benzerini 2. Mehmet Edirne esnafı arasında teyit ettikten sonra İstanbul'u fethetmenin mümkün olduğu kanaatine varıyor. Çünkü fetih ancak böyle üstün ahlaklı bir topluluk, halk ile mümkün olacak. Ve bir şehrin yine böyle esen üzere olması, fetih üzere olması, açık olması da bu ahlakın ayakta tutulması ile olacaktır. Böyle bir fetih girişimine karşı direniş olabilir mi? Bir sürü tarihe bakıyoruz, teslim olmuş şehirlerden bahsediyoruz. İşte Romalı Sarkisyenlerdense Müslüman sarığını görmek isteriz diyen Bizans halkından, tebaasından bahsediyoruz. Bir şehir fetih olunduktan sonra, işte bu güzel ahlak sağlandıktan, gönüller fethedildikten sonra artık onun siyasi olarak da fethedilebileceğini biliyoruz. Zaten fetih ihya etme hareketi. Güzel ahlakın, faydalı ilmin, salih amelin ihya edilmesi. Nitekim İstanbul'un Osmanlı'ya geçişinde, yani fethinden sonra İstanbul'un dokusu çeşitliliğini korudu. Şehrin her açıdan bugün bile gidip baksanız birçok Bizans yapısının hala durduğunu görebilirsiniz. Bizans'tan elbette mimari olarak alınan şeyler de vardır. Şehrin her açıdan ihyası için fermanlar yoluyla çeşitli teşviklerin verildiğini görüyoruz tarihi vesikalardan. Birçok ilim ehlinin İstanbul'a gelmesini sağlamak ve bu teşviklerden faydalanması için işleri kolaylaştırmak yine bu güzelliklerden biri. Böylece İstanbul fetihten evvel büyük bir kısmı boş, yoksulluk, perişan olmuş, harabe bir şehirken fetihten sonra Fatih tarafından yeniden inşa ve iskan edilen bir şehir şeklinde ifade ediliyor kaynaklarda. Öyle ki fetihten evvel sadece 50 bin nüfuslu ve birçok açıdan sorunlu olan şehir, fetihten kısa süre sonra 330-350 bin, bir asır sonra da 550 bin nüfuslu bir şehir haline geliyor. Böylece nüfus artırımı, aktarımı yoluyla şehre yeni bir kimlik kazandırmış oluyorsunuz. Öte yandan Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin Edirne silüeti içerisinde gerçekten güzel gözükmesi için şurada şu büyüklükte şu kadar adet konak inşa etmek gereklidir, lazımdır şeklindeki hükmü bir şehrin ihyasının aynı zamanda bütüncül makro planda ele alındığını da gösterir. Şimdi bu husustan dolayı, bu hususlardan dolayı fetih, şehrin kötü ahlakının kokuşmuşluğunun güzel ahlakla bertaraf edilmesi, faydasız ilimden faydalı ilme şehrin açılması, çirkin işlerden iyi işlere şehrin açılması anlamına gelir. Sonuçta her şehrin hem işgalciye hem de Fatih'e açık olduğu bir gerçek. Mesele şehrin meskunlarının, sakinlerinin ahlakı, bilgisi ve ameli eylemine göre şekil alan direnişte saklı. İşgale karşı güzel ahlaklı, faydalı ilimli ve salih amelli bir direniş topluluğu, aynı zamanda yeni şehirlerin fethi içinde gerekli neferler topluluğu olacaktır kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, İslam şehrinin sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyiciler. Yeni bir programla huzurlarınızda olmak ümidiyle, hoşça kalın.